Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 8 Kasım 2021 günlerden pazartesi, bir haftaya daha başlıyoruz. Hafta sonunun yüklü gündemini aktaracağım sizlere. Tabii Covid pandemisinden notlar, BM iklim zirvesi 12 Kasım'a kadar devam ediyor. Oradan notlar var. Yürüyüşler var Avrupa'da iklim değişikliğiyle mücadeleye sevk etmek için dünya ülkelerine. Amerika'da Biden içeride ard arda popülaritesi düşüyor. Pandemiydi, enflasyondu derken Virginia'da seçim kaybetti. 1.2 trilyon dolarlık altyapı paketine onay aldı. Temsilciler Meclisi'nden de Senato'nun ardından. Küresel kapışmada ABD'nin Çin'le, Batı'nın diyebiliriz, Avrupa Parlamentosu'nda dahil olduğu bir Tayvan meselesi sürekli olarak gündemde. Almanya ilk kez Çin denizi sularında seyredecek bir gemi yollamış durumda. Aynı zamanda Amerika'nın Karadeniz hamleleri de var. Dede Ağaca çok yüklü araçlar, silah, mühimmat çıkartıyor Amerikalılar. Türkiye tabii kilit bir yerde ve Türk-Amerikan ilişkilerini epeydir de konuşuyoruz. Sorunlu çok başlık var Türkiye hükümetiyle Amerika Birleşik Devletleri arasında. Ortak komisyon kurulması gibi kararlar çıkmıştı geçtiğimiz haftalardaki temaslardan. Karadeniz açısından önemli bir ülke Türkiye. Tabii Suriye harekatı konuşuluyor. Bir de en son geçtiğimiz hafta sonunda ben de aktarmıştım, Joe Biden'ın meşhur Aralık ayındaki Demokrasiler Zirvesi listede henüz Türkiye yok. Bu da dikkat çekici bir unsur. Bugün biraz Türk-Amerikan ilişkilerine bakacağız. Geçtiğimiz haftadan alarak başlıklarda son durum nedir diye Profesör İlhan Uzgel'e bağlanacağız. Değerlendirmelerini alacağız kendisiyle. Diplomasiyle başlayacağız haftaya. Cumhurbaşkanı'nın hafta sonunda yurt gezileri sırasında yine büyükelçiler krizine atıfla sert söylemleri de olmuş idi. Henüz pek bir yumuşama tam olarak yokmuş gibi de gözüküyor. Bunun dışında Irak'ta Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye SİHA'lı saldırı var. Irak'ta 10 Ekim genel seçimlerinin sonuçları hala tartışmalı. Çok ciddi sıkıntılar gözüküyor. İsrail-Filistin meselesinden başlıklar var. Yine Libya 24 Aralık'ta ülkeyi yeniden birleştirebilmek için seçimler yapılması planlanıyor ama siyasette büyük kırılmalar sanki yaşanıyor gibi gözüküyor. Oradan da notları aktarmaya çalışacağım sizlere efendim. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Bu frekanslarda bizi dinleyebilirsiniz Eksen'den. Ayrıca Sputnik'in web sitesi üzerinden radyoyu tıklayarak Türkiye'nin her yerinden internet üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaştım. Cep telefonu uygulaması indirirseniz yine Türkiye'nin her yerinden YouTube'dan, radyodan bizi dinleyebilirsiniz. YouTube'da like ederseniz çok mutlu oluruz diyelim ve başlayalım. Amerika hala Covid'le mücadele ediyor. 754 bini aşmış durumda. Can kayıplarının sayısı, vaka sayısı 29-30 binlerde günlük seyrediyor. Aşılama da hiç fena değil. 223 milyondan fazla ilk doz, 193 milyon civarında ikinci doz aşılama yapıldı. Tabii Biden yönetimi aşı zorunluluğu getirmişti 100 kişiden fazla çalışan işletmelere dair. 11 eyalet Biden yönetimine dava açtılar. Bu karar federal hükümetin değil, eyalet hükümetlerinin sorumluluğunda iddiasında bulunuyorlar. Büyük şirketler içinde bir aşı ya da çalışanları için test şartı kararı vardı. Temiz Mahkemesi bu kararı askıya almış gözüküyor. Yani aşılama için Biden yönetimi mücadele etmeye çalışıyor desek yeride. Bir de Covid-19 pandemisi nedeniyle seyahat yasağı uygulanıyordu. Bugün itibariyle kaldırıldı. Amerikan sınırlarından havalimanları karayoluyla geçeceklere sona erdi sınırlamalar. Tabii Meksika, Kanada onlar test vermeyecekler ama onun dışında ya aşı kartı ya da test sonucu vermek gerekecek. Almanya'da Covid-19 pandemisinde dördüncü dalga kaygıları artıyor. Son 24 saatte 15 binden fazla vaka çıkmış yine. Geçtiğimiz hafta bir anda bir günde 37 bin vaka çıkmıştı Almanya'da. Dolayısıyla bir takım sınırlamaları getiriyorlar. Avusturya'da mesela yine aynı şekilde aşı yaptırmayanların restoranlar, kuaförler, otellere girememeleri ile ilgili yeni başbakan Alexander Schallenberg toplantı sonrası hükümetle karar açıkladı. Japonya'da da 15 aydır ilk kez Covid-19'dan kimse ölmemiş dün itibariyle. Hayırlı bir haber verdiler. Bu arada hayvanlarda efendim hafta sonunda haberler geldi ard arda. Alfa varyantı ilk kez görülmüş evcil hayvanlarda. Dünya Sağlık Örgütü bu konuyu incelediklerini söylüyordu. ABD'de de Denver Hayvanat Bahçesi'nde iki sırtlan Covid-19 pozitif çıkmış testleri. Böyle hayvanlar alemine de yavaş yavaş sanki bulaşıyormuş gibi bir izlenim ediniyoruz. Türkiye'de 27.474 son 24 saatte vaka sayısı tespit edildi cumartesi günü. Dün akşam 25 bin civarında, hep aşağı yukarı 25 ila 30 bin civarında. Cumartesi 203, pazar günü 200 can kaybıyla kapattık maalesef Covid gündemini. BM iklim zirvesi devam ediyor. Liderler faslı sona erdi ama çeşitli ülkelerden tabii katılımcılar da devam ediyor. Mesela Tuvalu, Güney Pasifik'in ada ülkesi Tuvalu Başbakanı imdat mesajını paçalarını sıvamış. Deniz yük seviyesi yükseliyor çünkü o öyle küçük adalarda, o bölgede ve o şekilde Glasgow'daki İskoçya'daki BM iklim zirvesine mesaj yollamış, takım elbiseli, kravatlı, paçaları sıvalı su içerisinde. Eğer iklim zirvesinde ülkeler taahhütlerine uyarlarsa 2030'a kadar karbon emisyonunun 9 gigaton azaltılabileceği yolunda açıklamalar var. Bir de iklim değişikliğiyle mücadele için BM iklim zirvesinde Uluslararası Enerji Ajansı'nı görevlendirmişler. Tabii bir yaptırımı yok bunun ama taahhütlerini yerine getirmeyen ülkelere işte uyarı gönderecekler. Böyle küresel kurumlar üzerinden biraz çaresiz arayışlar var. Hafta sonunda Hollanda'da, Amsterdam'da iklim protestosu vardı. Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı belirtiliyor. İkinci bir gezegen yok. Dünyayı temiz tutalım, tohumlar yetişmez, parayı bırak, çevreye bak, politik iklimi değiştirin, nesillerimizi koruyun gibi pankartlar taşıdılar. Aynı şekilde Londra'da ve Glasgow'da da, Britanya'da da büyük yürüyüşler oldu. Organizatörler 100 bin kişi katıldı diyorlar. Özellikle Glasgow'da iklim zirvesinin yapıldığı yere tabii pek çok insan akın etmiş durumda. Böyle bir iklim gündemi olduğunu söyleyebilirim. Ekonomi dünyasında kripto para piyasaları ilk kez 3 trilyon doları aşmış efendim. Son 24 saatte 4.2 oranında yüzde artmış ve 3 trilyon doların üzerine çıkmış. Böyle bu küresel para, kripto para birimleri işi nereye gidiyor? Hakikaten var olmayan bir takım değerler üzerinden insanlık nereye sürükleniyor bilmiyorum. Ama gençler özellikle Türkiye'de kripto paralara bolca yatırım yapıyorlar takip edebildiğim kadarıyla. Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'in bu arada yine uyarıları var. Ben kulak verme yanlısıyım çünkü pandemiyle ilgili de daha önce açıklamaları oldu, ortaya çıkmıştı Covid-19'dan sonra. Yani kimileri tabii komploya vardırıyor. Öngördüğünden mi yoksa hani Covid komplosu mu kuruldu dünyaya şeklinde. Biz komplolara kaçmayalım efendim ama biyoterörizm konusunda hükümetleri uyarmış Bill Gates. Diyor ki ya bir biyoterörist 10 havaalanına çiçek hastalığı getirdiyse biliyor musunuz dünya ne yapardı diye sormuş. Çok tehlikeli insanın aklına yanlış şeyler getirecek bir söylem doğrusu. Tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün güçlendirilmesi gibi vurgularda yapmış biyolojik silahlarla ilgili uyarının dışında. Amerika'da Joe Biden yönetimi, Biden anketlerde giderek geriliyor. Virginia'daki seçim yenilgisi de yine Virginia eyaletinde Demokratik Parti arasında yara alma anlamına geldi. Ama tabii bir rahatlatıcı haber Temsilciler Meclisi, Amerikan Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadından geldi. 1.2 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladılar. Senato'dan sonra Temsilciler Meclisi de onayladı. Amerika'nın çürüyen yolları, köprüleri, demir yolları, limanları, internet şebekesi hepsine daha fazla bütçe sağlamayı hedefliyor. Biden Baltimore'a gidecek bu paketine halk desteği almak için. Anketlerde popülaritesi giderek %40'lar seviyesinde diyebiliriz. Hatta yeni anketler de yapıyorlar. USA Today, Suffolk Üniversitesi anket yapmış. Amerikalıların 2/3 artık 2024'te bir daha aday olmasın diyorlar. Biraz da tabii yaşı da yüksek Joe Biden'ın. Biden tabii Colin Powell'ın cenaze törenine katılmış. 18 Ekim'de hayatını yitirmişti. Covid-19 kaynaklı rahatsızlık nedeniyle diğer başkanlarla katılmışlar. Küresel başlıklarda Çin'in özellikle tek Çin politikası gereği kendine ait saydığı milliyetçi Çinlerin devrim sırasında kaçanların kurduğu Tayvan bölgesiyle ilgili başlık sürekli olarak geçtiğimiz haftada aktarmıştım size. Amerikan yönetimini BM'de temsil edilmesi Tayvan'ın vurgusu yapmıştı. Avrupa Parlamentosu'ndan heyet gitti, arkanızda izledi. Çinliler bu işe biraz sinirlendiler ve sonunda Tayvanlı bağımsızlık yanlılarının Çin'e girişini, Çin'e iş yapmasını, parasal olarak Çin'den faydalanmalarını yasaklayan bir karar almışlar. Adeta suçlu pozisyona sokuyorlar Tayvanlıları. Tayvanlı dediğimiz Tayvanlılar da Çinli bu arada. Yani Çinlilerden etnik anlamda bir farkları yok. Hong Kong, Macau falan gibi yerlere de giremeyecekler bunlar. Böyle bir karar almışlar. Adeta Batı'ya bir karşı yanıt anlamına geliyor Çinlilerin bu yaptığı. Tabii önemli tarafı şu, Tayvan kendini Çin'den ayrı tutmaya çalışıyor ama Çin'le iş yapmak durumundalar. Burnunun dibindeler. Çin'de çok sayıda Tayvan asıllı çalışıyor ve para kazanıyor. Bu açıdan ekonomik bir hamle diyebiliriz. Avustralya nükleer güçle çalışan denizaltı peşine koşmuş ve Britanya ve Amerika ile birlikte AUKUS paktına imza koymuştu. Amerika'dan 4 adet F-35A uçaklarından almışlar. Bu programın içerisindeydi. İlk çifti de daha önce ulaşmıştı. Enteresan Asya'dan bir başlık. Bayern isimli Alman gemisi. Kuzey Kore'nin, yani ana başlık o, Kuzey Kore'nin Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarını denetlemek. Normalde Amerikalılar, Fransızlar, Kanadalılar ve Britanyalılar daha çok bu Çin denizi, Çin etrafındaki sularda dolaşırken Almanya ilk defa böyle bir faaliyete çıkıyor. Bayern gemisiyle yaptırım ihlallerini gözetleme misyonu icra edeceklermiş. Japonya'nın açıklamasından gördüm ben. Almanya'nın ayrıca Almanca'dan görmedim. Kasım ortasında başlayacaklar bu işe. Tabii tam da Rusya ve Çin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore'ye yaptırımları hafifletme, kıtlık, yine kuraklık ve pandemi sebebiyetiyle hafifletme çabasına girişmişken böyle bir mesele çıktı. Almanya'nın vekaleten savunma bakanı ta Ağustos'ta Annegret Kramp Karrenbauer nükleer tehditlere yanıt vermeye amaçladıklarını söylemişti. Alman ordusu tabii 2. Dünya Savaşı'ndan beri bu tarz konularda daha temkinli bir ordu. Şimdi Kuzey Kore ile ilgili bu denetim misyonundan sonra bir de Güney Çin Denizi'ne geçeceklermiş. Hatta Şangay Limanı'na da uğramak istemiş Alman gemileri ama Çinliler yok demişler. O yüzden talep reddedilmiş. Evet. Rusya-Amerika arasında da Karadeniz üzerinden daha çok ve aslında NATO'nun açıkça Rusya'yı çevrelemek olarak ifadelendirdiği meseleler üzerinden fırtınalar kopuyor. Hem bir diplomatik misyonlar problemi var. Ruslara vize vermiyor Amerikalılar. Bu konular görüşülüyor. Görüş ayrılıklarına rağmen de bu stratejik istikrar dedikleri silahsızlanma görüşmelerine de devam ediyorlar. Geçen hafta Joe Biden'ın talimatıyla CIA Başkanı William Burns Moskova'ya gitmişti. Muadilleriyle görüştü. Ama Putin'le de telefonda konuşmuş Moskova'dayken. Peskov açıkladı bu meseleyi. Yine tabii bildiğimiz konular ikili ilişkiler, diplomatik vize sorunları, siber güvenlik, ilişki kurulabilecek, iletişim yapılabilecek alanlar seçilmiş gözüküyor. Ama tabii asıl mesele hafta sonunda Amerika'nın özellikle Amerikan yönetiminden Pentagon'da dahil olmak üzere Avrupa kanadıyla iletişime geçip Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri güç yığdığı endişelerini paylaştıkları yolunda haberler Alman medyasında yer aldı. Başka gazetelerde de var. John Kirby de bunu dile getirdi. Yalnız Ukrayna hükümeti bunu yalanlıyor. Bizzat Ukrayna'nın devlet başkanı bu sınırda bir Rus birikmesi, Rus ordusu birikmesi yok diyorlar. Tabii Amerikalıların asıl derdi Karadeniz. Ukrayna derken Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden bir tanesi Ukrayna. Amerikan donanmasının subayı Brian Harrington, The Hill gazetesi için bir yazı kaleme almış. Rusya'yı Karadeniz'den çıkarmanın yöntemleri üzerine düşünen bir makale. Enteresan. Amerika'yı da Pasifik'ten ve Atlantik'ten falan çıkarsak mı acaba bilemiyorum. Tabii Türkiye'ye önemli rol düştüğünü söylemiş. Gürcistan'la Türkiye'ye önemli rol düştüğünü söylemiş. Yüksek teknoloji ürün silahlar kullanalım efendim vesaire vesaire. Gürcistan, Bulgaristan ve Türkiye'de NATO üyeleri çerçevesine bakıyor. Daha fazla yer almaları gerekiyor diye. Altıncı filo Karadeniz'e girdi. TCG Yavuz'la birlikte de tatbikat gerçekleştirdiler. Rusya'dan sert tepkiler geldi bu konuda. Amerika'ya Karadeniz'i gerilim odağı haline getirmeyin mesajları ard arda tekrarlandı. Sergey Shoigu, Rusya Savunma Bakanı, kıyılarımızın korunma düzenini denetlemeye çalışıyorlar vurgusu yapıyor. NATO ve bölge dışı ülkeler tabii bunlar. Uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla donatılmış gemilerle Karadeniz'e geliyorlar ve bu denetimi yapmaya çalışıyorlar vurgusu yapmış kendisi. Rusya donanmasına ait bir grup gemide İstanbul Boğazı'nı geçip aksi yönde Akdeniz'e geçmiş durumda. Tartus'ta Suriye ile savunma anlaşmasından kaynaklanacak şekilde geçmişteki üssü de güncellemişti. Suriye Savaşı'nda Rusya'nın üssü bulunuyor. Amerikalılar bu arada aynı zamanda da Dede Ağacı büyük bir üs haline getiriyorlar. Anlaşılan o ki Amerika'nın Yunanistan'da Atina'daki büyükelçisi Jeffrey Piat bu üssü ziyaret etmiş. Bu vesileyle açıklamalar yapmış. Rivayet o ki 1000 askeri araç, 120 helikopter Dede Ağaç'a, Türkiye sınırını burnunun dibine getirilecek. Oradan dağıtılacak tabii. Balkanlar rotası da var. Her yere silahları dağıtıyorlar. Büyük teçhizat, büyük bir üs yapıyoruz biz buraya diye. Zaten bilinen bir şey, Yunanistan'la Amerika'da savunma anlaşmasını tazelemişlerdi. Bir kısmı da silahların Batı Trakya bölgesinde kalacakmış efendim. Ukrayna Dışişleri Bakanı bu arada, tabii Ukrayna'nın derdi NATO üyesi olmak, bir türlü tam olarak bu gerçekleşemiyor. Reform gibi bir takım söylemler, sunumlar var tabii ki, yani NATO'ya üye olmak için reform yapmak lazım vesaire. Ya reform yapmadan da biz üye olabiliriz demiş Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba. Fakat tabii Ukrayna'nın derdi büyük gaz, Rusya düşmanlığı üzerine politikalarını inşa eden aşırı sağcılarla İttifak halinde de bir hükümet olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta öyle ki sağ sektörden Ukrayna ordusuna danışmanlar filan atanır oldu. Bir de Türkiye'den TB2 SİHA'ları, silahlı insansız hava araçları satın alımı, Ukrayna Genelkurmay Başkanı hafta sonunda bu silahlardan daha fazla edineceklerini dile getirmiş. Donbas bölgesinde kullandılar yakın zamanda ve Rusya'nın da tepkisine sebebiyet vermişti bu arada. Tabii Ukrayna ordusu sürekli olarak Donbas bölgesinde, Donetsk ve Lugansk'ta ateşkes ihlallerine imza atıyor. Burada tek taraflı tanınmayan halk cumhuriyetleri açıklamalar yapmışlar bu konuda ateşkesin ihlaline dair efendim. Evet, Avrupa'dan başlıklar. Merkel artık vekaleten başbakan, yakında hükümet kurulduğu zaman Olaf Scholz liderliğinde kurulacak gibi gözüküyor. Sosyal demokratlar, yeşiller ve Hür Demokratlar arasında. Merkel de veda edecek siyasete. 16 yılın ardından Deutsche Welle'ye konuşmuş kendisi. Daha ziyade kitap okuyup dinlenmeyi planladığını söylüyor. Çok yorulduğunu söylüyor. Kendisini en çok 2015'teki sığınmacı sorunu zorlamış. Merkel'i bir de pandemi zorlamış. Buna rağmen çok taraflılığa uygun davranmaya çalıştım diyor kendisi. Rusya ile diyalog halinde kalmamız gerekiyor vurgusu yapmış. Bir madalya aldı, Walter Rathenau madalyası aldı törendeki konuşmasında. Donbas'taki durum, Kırım'daki durum bizi sarstı ama biri diğerini dışlamıyor. Normandiya formatını, Minsk anlaşmalarını devam ettirmek gerekiyor demiş Merkel. Kuzey Akım 2 hattıyla ilgili de Almanya ile Rusya arasında açıklamalar var. Bir not da orada iletmek istiyorum ki lider adayıydı aslında Almanya'da Bavyera eyaletinin eyalet başbakanı Markus Söder. Kuzey Akım 2 boru hattının Almanya'da istikrarlı gaz tedariki sağlayacak güvenilir bir kaynak olacağını bir an önce Alman regülatörünün onay vermesini istemiş. Yanılmıyorsam 8 Ocak tarihinde en son onay çıkması gerekiyor. 55 milyar metreküplük Avrupa'da tam da enerji fiyatlarının yüksekliği, enerji talebi artarken pandemiden çıkışta arzdaki sıkıntılar, spot piyasadaki spekülasyonlar falan tartışılırken Kuzey Akım 2 daha da önemli hale geliyor efendim. Evet, Polonya'da kadınlar artık ölmeye başlayınca koyu Polonya'da kürtaj yasağı yüzünden kürtaj yasağı bu işin tabii nedeni protesto gösterileri başlamış ve mecbur kalmışlar. Bakanlık, İçişleri Bakanlığı doktorlara eğer kadının sağlığı tehlikedeyse hamileliği sonlandırmanın yasal olduğunu bildirmişler. Sağ olsunlar yani. Hakkı teslim etmişler. Kadınlar ölecek bu yüzden yoksa. Böyle bir anlayış, böyle bir yobaz anlayış Polonya'da tabii sosyalizmden sonra hakikaten koyu katolik yobazlıkta böyle tavan yapmış durumda. Bir de Belarus'la bir göçmen krizi sürekli pişiyor. Polonya sınıra takviye asker göndermiş. Belarus sınırından geçmeye çalışanlar Litvanya'da da aynı şekilde. Öyle ki NATO'dan açıklama var. Belarus göçmenleri kullanıyor bu ülkelere karşı. Kabul edilemez bir taktik bu demişler. Çok şahane. NATO ülkeleri de dünyanın başka bölgelerine sürekli müdahale edip savaş çıkartıp orada sığınmacı yaratma konusunda kabul edilemez davranışlarda bulunmazlarsa şahane olur elbette. Ama tabii bunları çok anan bir şey yok. Yani siz hem savaş çıkartacaksınız, o kadar insan sığınmacı haline gelecek, rejim değişikliğiydi, şuydu. Bu arada yerlerine getirdikleri de son derece siyasal İslamcılar, ihvancılar, onlar bunlar olacak. Ondan sonra da vay efendim sınırlardan sığınmacı geliyor. Hiç böyle neden sonuç ilişkisi kurmayan politikalar bunlar. Evet, birazdan Profesör İlhan Uzgel'le konuşacağız. Cumhurbaşkanı hafta sonunda yurt ziyaretleri, Batman'da özellikle tabii iç politikaya yönelik verdi mesajlar ama yine çok sert bir biçimde Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını söyledi. Türkiye düşmanlarının piyonlarından bahsetti. Bunların içerisinde sivil toplum kuruluşları derken arkasından diplomat görünümlü ajanlar dedi. Siyasetçi kılıklı etki elemanları. Enteresan. Posta koydukça daha da kuduruyorlar. Sen kimsin ya? 10 tane büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor dedi. Tabii büyükelçiler krizi konuşmuştuk burada da. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine atıf. ABD'nin İngilizcesini farklı, Türkçesini farklı yazmasıyla aşılmış idi. Yani tırnak içerisinde söyleyelim. Pek de aşılmamış gibi gözüküyor, hala Cumhurbaşkanı da kullanıyor iç siyasette. Bir de demokrasinin Türkiye'de çok güçlü olduğunu savunmuş Cumhurbaşkanı. 20 yıldır onu daha güçlü kılmaya çalışan bir ülke izlemiş. Adeta Joe Biden yönetiminin demokrasi zirvesine Türkiye'yi davet etmiyor listede. Tabii güncellenir mi bilmiyoruz, temkinlilik payı bırakarak söyleyelim ama ilk açıklanan listede yer almadı Macaristan'la birlikte. Cumhurbaşkanı adeta ona yanıt verir gibi attığımız adımlarla dünyada örnek bir ülke halindeyiz demiş durumda. Evet, hafta sonunda bu arada Fahri Konsoloslarla ilgili Sri Lanka Fahri Konsolosluğu'nun Alanya ofisini açmış Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. O da 10 büyükelçi için hadlerini bildirdik, geri adım attırdık diye bir açıklama yapmış. Çavuşoğlu bugün Cenevre'ye gidiyor yanılmıyorsam. Medeniyetler İttifakı ofisinin açılışına katılacak. İspanya ile Türkiye'nin şu eski Bush yönetiminin hatırlayacaksınız Büyük Orta Doğu projesinde İslamcılık, yani hep din üzerinden İslamcılık farklı bir medeniyet, onunla işbirliği, ittifak falan filan söylemlerinin BM çerçevesindeki şeyi bu. Parçası diyelim, BM Medeniyetler İttifak neye yarıyor derseniz, açıkçası hiçbir somut bir şey yaradığını da görmüşlüğümüz yok. Evet, şimdi Orta Doğu'dan birkaç başlığı aktarayım, 3-4 dakikam kaldı çünkü. Irak'ta 10 Ekim genel seçimleri Sadr grubu sandıktan oyla oranını yükselterek çıktı. IŞİD'le mücadelede ülkeyi savunmuş Haçlı güçleri, halk savunma birlikleri, aslında devletin de bir parçası ama biraz tabii Hizbullah vari, biraz İran modeli gibi ya da devrim muhafızları modeli gibi bir yapı. İşte onları temsil eden Fetih Partisi seçimlerde umduğunu bulamadı. Hile olduğu iddiaları var. Büyük tartışmalar dönüyor. Kabul etmiyorlar seçim sonuçlarını. Amerika'nın kurduğu sistemde böyle bir acayip bir Irak resmi var efendim. Hafta sonunda seçim sonuçlarına itiraz edenler Yeşil Bölge önünde toplandılar. Protestocular, çatışmalar yaşandı ve ardından Yeşil Bölge'de Başbakan Mustafa El Kazım'ın evine silahlı SİHA'yla, insansız hava aracıyla bir saldırı gerçekleştirdi. Yara almadan kurtulmuş kendisi, sağlık durumu da iyiymiş, ailesi de iyiymiş. Sonra açıklama yaptı, kim saldırı yaptı biliyoruz diyor. Tabii Haçlı gruplarının içerisinde İran yanlısı olanlar var, onlara dikkatler çevrildi. Neden böyle bir saldırı yapıldı, neye yarıyor diye tabii sormak gerekiyor. Bu hafta bakmaya çalışacağım buna açıkçası. Acaba Mustafa Kazım'ın popülaritesini mi arttıracak bir unsur olarak görüldü diye de bir soru soran var. İran yanlısı grupların da bunu yapmış olabileceğini belirtenler var. Farklı görüşler var diyelim. Çok da popüler değil aslında Mustafa Kazım'ı ama dengeleri kurmaya çalışıyordu. Seçimlerde de bu dengeler zaten tümüyle bozulmuş durumda. İran'da bu arada devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin yerine gelen İsmail Kani Mustafa Kazım'ı hemen ziyaret etmiş ve dayanışmalarını dile getirmiş. Yani arkasında biz yokuz mesajı vermeye çalışıyor. Kim yaptı? Tabii bu da henüz açıklanmış bir şey değil. Joe Biden kınadığı Türkiye bir kınama açıklaması yayınladı. Gördüğüm kadarıyla Fransa'dan da benzeri bir açıklama var. Bu arada Musul'daki Türk üssüne de, Başika bölgesindeki uzun süredir Türkiye'nin üssü olan bölgeye de bir füzeli saldırı olduğu bilgisi var ama yaralanan olmamış, yakınlara düşmüş anladığım kadarıyla. Lübnan'la Körfez krizi, özellikle Enformasyon Bakanı'nın Hizbullah'la Yemen'deki Husiler arasında bağ kuran, toprakları için savaşanlar diye bu açıklamayı gerekçe göstererek adeta Lübnan'da ilişkilerini askıya almış durumda Körfez monarşileri. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun bir tweet dizisi atmış ve diyalog, dürüst bir diyalogla ihtilafları çözelim vurgusu yapmış kendisi. Evet, İran diplomasisi bu ay sonunda Viyana'da başlıyor. İran Dışişleri Bakanı Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları'yla görüşmüşler ve hep böyle altı vurgulanan şey, Amerika Trump döneminde BM onaylı anlaşmadan çekildi. Geri dönülecek olan, Amerika geri dönülecek olan da 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasıdır mesajlarını aktarmışlar. Tabii Çin Dışişleri Bakanı aynı zamanda Afganistan meselesini de ele almış gözüküyor. İran Dışişleri Bakanı Abdullahian ise Azerbaycan'la aralarında çıkan krizin çözüldüğünü söyledi. İsrail ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin yakınlaşması, kimi çevrelerin İsrail'e üs açtığı Azerbaycan'ın iddiaları üzerinden epey bir gerilim çıkmıştı ama Ceyhun Bayramoğlu'la telefonda görüşmüş İran Dışişleri Bakanı ve bazı yanlış anlaşılmalar giderildi diye açıklama yapmış. Bu arada 8 Kasım tabii geçen seneki Dağlık Karabağ krizinin sona ermesinin de yıl dönümü 9 Kasım demek lazım. Tam da Vladimir Putin, İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan yani Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan üçlü bildirisinin imzacıları olarak bir görüşme yapmaları beklenirken Hulusi Akar Türkiye'den bu 8 Kasım kutlamaları için Azerbaycan'a gitmiş gözüküyor, onu da aktaralım. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Biden yönetiminin Kudüs'te yeniden Filistinli Araplarla ilgilenmek üzere konsolosluk açma girişimi Trump döneminde kapatılmıştı. İşte bu girişime sert tepki verdi. Kudüs'te Filistinlilere hizmet edecek konsolosluğa, Amerikan konsolosluğuna yer yok dediler. Ramallah'ta açsın diyor Naftali Bennett. Filistin yönetimi bu açıklamaya tepki gösterdi. Kudüs'ün bir aynı zamanda Arap kenti olduğunu söylemişler. Tabii İsrail tarafı Kudüs İsrail'in başkentidir demekte efendim. Gazze'de bu arada müthiş bir yakıt sıkıntısı olduğu anlaşılıyor. Katar'dan yakıt girişte sınırlama getirildiği yolunda haberler var ve karanlığa gömülmüş. Ve Libya. Cumhurbaşkanı Libya Başbakanı'nı ağırlamıştı. Abdülhamit Dibey Bey'i ağırlamıştı. 24 Aralık'ta Libya'da seçimler. Ülkeyi yeniden birleştirme hedefli. Dibey aday olacak yakınındaki bir kaynak fısıldamış. Tabii başka adaylar da var. Fethi Başa Türkiye'ye yakın olan bir isim olarak biliniyor. Hafter, Halife Hafter Libya Ulusal Ordusu'nun başı. Aynı zamanda oğlu Saddam, iddiaya göre Haaretz gazetesinin İsrail'in iddiası. Saddam Hafter Tel Aviv'e gitmiş Dubai üzerinden ve eğer seçilirse babası İsrail'le normalleşme vaadinde bulunmuş, yardımda talep ettikleri söyleniyor. 1 Kasım'da gerçekleştiği bu ziyaretin belirtiliyor. Libya yönetiminde ise çatlaklar var. Birleşmiş Milletler himayesinde bir Libya Siyasal Diyalog Forumu çerçevesinde geçici bir başkanlık konseyi oluşturulmuştu. Bir de ulusal birlik hükümeti var. İşte başkanlık konseyi Dışişleri Bakanı Necla Menguç'un görevden alınması kararı almış ama hükümet buna itiraz ediyor ve bir ayrılık var. Sonuçta görevinde kalacağı belirtiliyor Necla Hanım'ın. Şimdi 24 Aralık öncesinde hakikaten biraz sıkıntılar olduğu anlaşılıyor Libya meselesinde. Evet. Arap Birliği Sudan'da geçiş yönetimindeki sivilleri ekarte edip yeniden bir süreç başlatan Abdülfettah El Burhan liderliğindeki orduyla temasta bulunmuş Arap Birliği ve Hartum'a Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısını yollamışlar. Bir an önce demokratik dönüşüm ve diyalog çağrısı yapmış durumdalar. Etiyopya'da ise Tigray bölgesiyle Abiy Ahmet hükümeti arasındaki savaş çatışmalar devam ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden artık ateşkes ilan edin, durum vahim açıklaması geldi. Tabii Abiy Ahmet liberal bir isim olarak alkışlanıyordu birkaç sene önce. Şimdi isyancıları gömme vurgusu yapmaya başlamış durumda. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş arayabiliriz Profesör İlhan Uzgeli. Ben son notlarımı aktarıyorum. Dağlık Karabağ'ı aktarmıştım. Bir de Afganistan'dan küçük notlarım olacak. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü ortak tatbikat için Kazan'da toplanmış. 8-12 Kasım tarihlerinde yapacaklar. Tabii oradaki tatbikatlar insan aklına Afganistan'daki istikrarsız durumu Taliban kontrolünden sonra getiriyor. Rusya Afganistan'a büyük bir insani yardım paketi göndereceğini duyurdu. Hakikaten Afganistan'dan çok dramatik videolar da geliyor. Kız çocuklarını satan ailelerin videoları geliyor. Bu arada Almanya Taliban'la diplomatları yeniden Kabil'e gönderme müzakerelerine başlamış gözüküyor. Amerikalıların da dönmesini istiyor Taliban. Onu da belirtmek gerekiyor. Evet, programın ikinci bölümüne geçelim. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör İlhan Uzgel var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyorum. Epeydir konuşamamıştık. Kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum değerlendirme için efendim.
Ben teşekkür ederim dedim.
Evet, çok hareketli haftalar yaşadık aslında. Biraz şu anda sakinleşti ortam gibi gözüküyor ama içten içe de meseleler biraz kaynıyor gibi. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler toplantıları sırasında diyalog kuramadı istediği diyaloğu. Sonra çok haşinde açıklamalar yaptı. Sonra elçiler krizi girdi derken nihayet Roma'da Amerikan başkanıyla görüşmüş vaziyette. Şimdi tabii F-16 alımları, efendim Suriye, PYD, YPG, Suriye harekatı ve en son eklenen başlıkta biraz daha herkes temkini dursa da Doğu Akdeniz, Yunanistan, oradan Karadeniz, böyle bayağı bir stratejik bir takım işler de dönüyor. Türk-Amerikan ilişkileri başka başlıklarda biz ama konuşuyoruz. Buralara çok da girmiyoruz. Öncelikle neden diye soracağım. Bütün bu ortak, bütün bu karmaşanın ardından bir ortak çalışma grubu ortaya atıldı. Stratejik ortaklık biçilen ilişkiler var Türkiye ile Amerika arasında. Nereye oturuyor ilişkiler şu anda? Öncelikle buradan başlayayım.
Çok iyi bir yere oturmuyor. Olmuyor bir türlü. Evet. Cumhurbaşkanı'nın istediği bir çizgiye oturmadı. Hı-hı. Bunu bekliyorduk zaten. Hani Biden yönetiminin, hani Erdoğan yönetimiyle ve Erdoğan benzeri yönetimlerle, yani işte hı-hı, Mısır'ın Sisi'si, işte şey, Suudiler'de, orada daha biraz farklı işliyor tabii. Suudi Arabistan'ın kendine özgü niteliği yüzünden. İşte Muhammed Bin Selman'la falan. Hani daha mesafeli, daha kurumsal, hani böyle güçlü liderler arası iletişim, liderler diplomasisi gibi yöntemler değil, daha kurumsal yöntemler üzerinden hani siyaset kurmaya çalışıyorlar. Hani bir boyutu bu. İkinci boyutu tabii Trump yönetimine daha yakındı. Erdoğan yönetimi onu tercih ediyordu, bu biliniyor. Evet. Yani buradan gelen bir mesafe var ve bir de üçüncüsü daha geçmişten kalan bir sorun var. İşte bu D-400 füzelerinin alınması, bunun Amerikan tarafından hani kabul edilmemesi, rahatsızlık yaratması, buna işte hukuki bazı kendi iç hukukuna dayalı önlemler alması. Bütün bunlar birleşince bir de bölge siyasetine tam oturmadığını düşünüyorlar Erdoğan yönetiminin. Erdoğan yönetimi de buna uyum sağlamaya çalışıyor aslında. İşte Afganistan konusunda çok hevesli ve istekli göründü. Hepimizin bildiği gibi olmadı ama. Yani Amerikan sınırına bir şeyler sunarak hani ilişkileri düzeltmeye çalışıyor. Yani böyle bir görüntü var. Fakat Amerikan tarafı biraz daha ağırdan alıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, bölge ülkeleri de ağırdan alıyor. Yani hani Mısır'la, Mısır olsun, hani İsrail olsun, Suudiler, Birleşik Arap Emirlikleri, onlar da Türkiye ile ilişkileri düzeltme konusunda aceleci davranmıyorlar. Türkiye kadar hevesli görünmüyorlar.
Hı hı. Bu bir taviz tavizler beklentisinden mi kaynaklanıyor acaba? Ne gibi bir taviz bekleyebilir? Hem Amerika hem bölge ülkelerine sorayım. Siz iyi açtınız orada da. Aslında oralara da gelecektim ama yani Ankara'nın çünkü çok taviz vermiyormuş gibi özellikle Amerika ile ilişkilerinde sonuna kadar getirdiğinde tavizler verdiğini de gördük ama daha artık gidecek neresi kaldığını bilemediğim için biraz soruyorum.
Erdoğan yönetimi tabii çok köşe sıkışırsa taviz veriyor, uzlaşıyor, pragmatik davranıyor.
Evet.
En önemli konu Amerika için, onlar oraya takıldılar. Yani S-400 konusunda geri adım atmıyor Amerika. Pardon, evet. Kendisi açısından bir kırmızı çizgi olarak görüyor. Türkiye de o konuda beklenen geri adımı atmadı. Yani işte bir çözüm üretilemedi. İşte ortak bir şey, komisyon kuralım, hani askeri bir komisyon kuralım. Amerikalılar yanaşmadılar. Sonuçta söylenen şey, istenen şey belli. Hani bir orta yola yanaşmadı Amerikan tarafı. Türkiye ona hazırdı. Yani burası şey, kritik bir nokta oldu ve şey, ilişkilerin ortasında bir şey gibi, hani büyük bir handikap olarak kaldı. Tarihlerdiği yerler var. Mesela bir tanesi Doğu Akdeniz. İşte geçen gün ben işte önemli bir düşünce kuruluşu raporu okuyordum Türkiye ile ilgili. Ya bundan övgüyle bahsediyordu. Doğu Akdeniz'de Türkiye uyumlu davrandı diyordu. Ben de bunu söylüyordum zaten. Yani ilk çekildiği alan orası oldu aslına bakarsanız. Orada takdir topladı. Yani iyi bir şey değil ama hani Batı'nın Avrupa Birliği de şey yaptı bunu.
Memnun.
Evet, onlar da bu şeyi fark ettiler. Yani oradaki geri çekilmeyi, uyumu. Artık Yunanistan'la, hani Fransa'yla, Doğu Akdeniz'de şirketlerle, yani enerji şirketleriyle bir o didişme havası yok, dikkat ederseniz. İşte şeyler, sondaj gemileri limana çekildi. Savaş gemileri artık onlara, sondaj gemileri olmayınca savaş gemileri de onlara eşlik etmiyor. Dolayısıyla orada tansiyon düşürüldü. Yani NATO içi, sistem içi bir tansiyon vardı. Onu düşürdüler. Karadeniz ve Doğu Avrupa'da Türkiye yine uyumsuz davranıyor. Ukrayna'yı askeri olarak angaje oldu. Kırım'ı tanımıyorum dedi. Mesela hani bayağı yüksek sesle konuştu. Rusları rahatsız eden şeyler bunlar. Dolayısıyla da oralarda hani uyumlu bir aktör olacağını, hani bu coğrafyada Amerika ile gayet hani NATO çerçevesinde güvenlik konusunda iyi işler yapacağını göstermeye çalışıyor. Bunun en son şeyi, parçası işte şeydi, yani Afganistan Taliban'la biz ara yüz oluruz, hani ara bulucu oluruz, yani ideolojik olarak ters düşmüyoruz dedi, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı.
Evet.
O da şeydi, yani bir o ortaklık arayışıydı. Hani Taliban üzerinden Washington'a ulaşalım, Biden yönetimine ulaşalım dediler. O işlemedi. Yani orada daha umutluydu sanırım AKP yönetimi. Yani havalanının işletilmesi, korunması falan. Bizi de şaşırtan bir ısrar ve heves gösterdi. Hatta dedik bu havalanında ne var bu kadar. Heyeti buraya kabul ettiler. Yani tanımıyor tabii. Yani Türkiye tanımıyor. Diğer ülkeler de tanımıyor. Tanımaz da kolay kolay. Ona rağmen olmadı. Yani bir bu havaalanı meselesini halledemedi. O da zor durumda bıraktı. Muhtemelen Erdoğan 14 Haziran NATO zirvesi sırasında yaptığı görüşmede, o başa baş görüşmede herhalde bundan bahsetti. Amerikalılar da merak ettiler yani Taliban konusunda ne yapacağını Türkiye'nin. Ama oradaki şey, beklenti sanırım Amerika tarafından gerçekleşmedi. O yüzden de böyle çok bu en son görüşmede de işte biliyorsunuz Roma'da uzun sürdü, 70 dakikalık bir görüşme oldu toplamda, yani çeviri dahil. Fakat hani herhangi bir konuda bir çözüm, bir ileriye gidiş, bir işte mekanizmalar zaten çözemedik demektir.
Evet.
Yani şöyle söyleyeyim, en üst düzey, yani Biden, Erdoğan, Dışişleri Bakanı orada. Hani onların çözemediğini şeyler, daha alt düzey, hani işte diyelim işte savunma konusunda albaylar bir araya gelip hani bir şey çözmeleri zor iş. Dolayısıyla da oradaki tıkanıklık devam ediyor. Dedim gibi,
biraz sanki dindirelim konuda demişler. Katılır mısınız bilmiyorum ama dindirelim, hani konuşmayalım çok fazla, ya da tabii onu bilemiyoruz konuşulup konuşulmayacağını. Amerikan tarafı daha da ketum bu konuda davranıyor ama hani bu zirvenin sonucu olarak hani ortak komisyon dedikten sonra biraz daha böyle sükunet olabilir mi peki?
Yani şöyle, zaten işte bu bir elçi krizi yaşadık onun üstüne, biliyorsunuz.
Evet.
Yani şey, dindirmek ondan hemen önceydi yani o görüşmeden.
Evet.
Hani bir yükselme oldu, hani bir kriz görüntüsü yaşandı. Yani tabii yapay bir krizdi. Hani şey değil, kalıcı, yapısal bir sorun değil. Yani Türkiye-Amerika ilişkilerinde bazı yapısal hale gelmiş sorunlar var. İşte Suriye mesela, yani Suriye, Fırat'ın doğusu gibi. Çünkü Suriye'nin hep dersek doğru olmaz. İdlib'de Türkiye ile Amerika ortak hareket ediyorlar. Ama Fırat'ın doğusunda anlatamıyorlar. Dolayısıyla hani bazı konular daha hani F-35 projesi falan, artık onlar yapısal olmaya doğru gidiyor. Hani kalıcılaşıyor. Ama şey, yani Türkiye'nin ilişkileri yani kriz görüntüsünü, gerilim görüntüsünü arttırabilecek, hani tansiyonu yükseltecek bir şeyi yok, pozisyonu yok şu anda.
Evet. Bir de F-16'lar var. Şunu sormak istiyorum size. Şimdi tabii Karadeniz çok öne çıkıyor Amerikan dış politikasında son dönemde. Savunma Bakanı Gürcistan, işte Ukrayna, Romanya turları yaptı. Karadeniz'i ulusal güvenlik olarak tanımladı. Tabii Karadeniz denince Türkiye sizde olmuyor açıkçası. Dolayısıyla da şimdi tabii F-16 hani anladığım kadarıyla Türk hükümeti de yani F-35'ler olmuyorsa bari hani F-16 şey yapalım, parası da verildi haklı olarak bu arada, para da verilmiş durumda. Tabii Türkiye bu kadar kritik bir yerdeyken Amerika'nın Karadeniz'e ilgisi düşünüldüğünde, yani öyle F-16'ları vermemek şu bu. Amerikan sistemi, kongreyi biliyoruz ikimiz de. Zor da bir sistem ama Amerikalı siyaset yapıcılar arzu ettikleri zaman, çıkarları söz konusu olduğu zaman da bazı zorlukları da aşabiliyorlar aslına bakarsanız. F-16'larla ilgili Türkiye'nin beklentilerini özellikle Roma zirvesi sonrası biraz daha olumluya doğru gittiğini düşünmek mümkün olabilir mi Karadeniz vesilesiyle?
Olmuyor. Yani Amerikalılar hani bu kompartmantalize etme hani sorunları böyle parantezde alıyorsunuz. Hani birinde anlaşamıyoruz ama şuradan mesela Türkiye bunu Rusya ile fena götürmedi. Yani çok sorun var ama kompartmantalize edebildiler bunları. Şimdi Amerika ile öyle olmuyor. Yani çünkü Amerika bir noktada durunca orada duruyor ve şunu istiyor. Yani ya bu iyi bir şey değil tabii. Bundan rahatsız olarak söylüyorum ama yalnızca şimdiki hükümetle de ilgili değil. Genelde hani bir bölgeye yaklaşırken yani bizim gibi ülkelere böyle yaklaşıyorlar. Diyorlar ki sen benim için ne yapabilirsin? Yani biz nasıl birlikte ne çalışabiliriz bu bölgede? Mesela Suriye'de ne yapabiliriz falan. Dolayısıyla da şu an Amerikalılar bu pozisyonda. Yani Türkiye'ye dönüyorlar ve AKP hükümetine diyorlar ki sen bize ne sunabilirsin? Dolayısıyla burada yani şey bekliyorlar. Bize iyi bir şey sun, biz de seninle çalışmaya devam edelim. Aslında bunu yapmaya çalışıyor. Yani bunu bilmiyorum, söylemek istemiyorum ama mesela daha geniş bir işbirliğine hazır. Bunu da şuradan anlıyoruz. Yani hem o görüşme hevesinden, hani Cumhurbaşkanı'nın mutlaka Biden'la görüşeyim ki ona bakın şunları şu konularda çalışabiliriz. İşte size ya F-16'nın anlamlarından bir tanesi savunma işbirliğinin aslında devam ettiğini de göstermek Amerika. Bak biz sizden alırız. Hatta Patriot alırız dediler bir ara. Hatta şimdi de işte daha yine hani Amerika sayı değil ama hani tam füze sistemi. Yani S-400 onun yanına bir de yani iyi bir şey değil tabii. Yani bir ondan bir ondan alıyorsunuz falan. Oraya da hani bakın batı sistemi için de hareket edeceğiz bundan sonra. F-16'nın da bir göstergesi. Çünkü yani uzmanlar da tartışıyor bunu hani tabii teknik bir konu hani Türkiye'nin ne kadar uçağa hani ihtiyacı var, F-16 filosu, yeni F-16 mı almak lazım vesaire, hani kendi işte uçak üretim süreci var ama daha uzun yıllar alacağı benziyor, kolay bir şey değil çünkü. Ha, bir diğer şey de Washington Büyükelçisi'nin yazdığı o yazı var, ona da hani değinmeden geçmeyeyim. Orada da şey diyor, açıkça şey diyor, onu merkezden hani bağımsız yazamaz bir büyükelçi. Yani biz Avrasya'da beraber çalışalım diyor aslına bakarsanız Amerika'ya şeyi yani bütün o stratejisini yani stratejik konumunu ve bağlantılarını işte en son biz bunu Birleşmiş Milletler'de hani bu yıl mesela işte Çin'in Uygur meselesi yüzünden eleştirildiği metne Türkiye'nin katılmasında gördük. Bu da bir açılım aslında Amerika'ya bir açılım yapmak istiyor. Bakın biz yani birlikte çalışabileceğiniz bir müttefikiniz şeyde yani Avrasya genişletilmiş Avrasya kavramını kullanmış yani daha geniş coğrafyada bence bu Rusya'yı da kapsar yani Çin ve Rusya bağlamında biz sizin yanınızda yer alırız diyor o metin. Ben hayatımda böyle bir yani bir diplomatın elinden çıkmış ki kendisi diplomat sayılmaz yani kariyer diplomatı değil o büyükelçi onu kim yazdıysa ben hayatımda böyle bir şey bir hani dışişleri mensubundan çıkmış böyle bir yazı hiç görmedim.
Evet. Peki şimdi bir 3-4 dakikamız daha var. Şunu da sormak istiyorum. Bu bunca çabalara rağmen geçtiğimiz hafta sonu Cuma günü yanılmıyorsam Biden'ın meşhur merakla beklenen Aralık'ta demokrasi zirvesi var. İlk göreve geldiğinde almıştı. Tabii bu Amerika'nın sunumu, dünyanın işte otoriter yönetimler, demokrasiler arasında bir ikilik tezi üzerinden yola çıkıyor ve demokrasileri buluşturmak, bir araya getirmek gibi bir tam Amerikan modeli bir şey var. Şimdi Türkiye tabii bu ilk liste tabii değişebilir belki de tam olarak da bilmiyoruz ama ben o yüzden temkinlik payı da bırakmak istiyorum. İlk listede yer almıyor anladığımız kadarıyla. Cumhurbaşkanı da bu hafta sonu özellikle demokrasi vurgusu yaptı. Sanki bana yanıt veriyormuş gibi geldi açıkçası. bu kadar demokrasi güçlü, 20 yıldır daha güçlendirmeye çalışan bir ülkeyiz biz dedi. Türkiye'nin demokrasi zirvesine katılmıyor olması eğer kesinleşirse bütün bu çabaların neresine oturur, öyle diyeyim.
Yani şöyle söyleyeyim, yani Türkiye demokratikleşme konusunda sıkıntı, kibar konuşuyorum, hani sıkıntıları olan bir ülke, işte bunu Freedom House'dan falan da görüyoruz. Tabii orada bir mesaj da var belki, hani şeye kadar öyle yorumladım ben onu, işte bu kısa dalga şeyine yaptığım podcast'te, yani işte 9 Aralık'a kadar kendinizde bir ay var, toparlayın, hani son anda girebilirsiniz de birkaç bize jest yapın gibi bir anlam da çıkarılabilir. Ya da işte ev ödevi, yani işte seneye yüz yüze olacak galiba, şimdi video konferans şeklinde yapacak ülke. Evet. Yani seneye yüz yüze olacak, hani bir tür şey veriyor Amerika, bu sistemin ben tepesindeyim, hani kimin demokratik olduğuna, kimin olmadığına, bu toplantıya kimin çağırıp kimin çağırmayacağına ben karar veririm. İşte o listede sızdırılmış bir liste ama kesin liste değil, resmen kabul edilmiş bir liste değil dışarı tarafından.
Evet. Sızdırılması da bilinçli olabilir zaten diye anlıyorum
tabii,
ben.
Tabii. Yani böyle kazarı olmaz. Sızdırılmış. 107 ülke var. İşte 3'te biri Avrupa'dan falan. Orta Doğu'dan bir tek Irak ve İsrail var. Yani Amerika aslında dünyaya şey diyor, götürdük bakın demokrasiyi dedi. Yani zirveye çağırarak hani bakın işte demokrasiyi götürdük, gideceğiz zirveye bile çağırıyoruz diyor. Mesela Türkiye yok, işte onu yazdım ben, hani yarın çıkacak. Angola var mesela, hani ama Macaristan yok. Mesela Macaristan 60'larda falan, Angola çok daha düşük. Fakat şey yapmışlar şöyle, eğer çağrılmazsa Türkiye ve Macaristan, yani siz kendi coğrafyanızın, kendi hani siyasi geçmişinizin, background'ınızın hakkını vermediniz demek istiyor. Yani tabii ki Türkiye'deki demokrasi, yani Macaristan daha iyi tabii de. Yani onunla karşılaştırılmaz ama bazı oraya çağrılan bazı ülkelerle. Ama siz hani kendi standartlarınızın gerisine düştünüz demek istiyor Amerika. O yüzden de bir böyle şey mesaj veriyor. Bu şey demokrasinin Soğuk Savaş'takine benzer ama aynı değil, yeni bir araçsallaştırılması durumu, küresel siyaset, küresel strateji için araçsallaştırıldığı yeni bir döneme girdik. Yani Biden yönetimi bunu daha çok vurgulayacak. Dünyayı işte, yani Çin'i yalnızlaştırmak amacıyla dünyayı demokratikler ve demokratik olmayan otoriterler olarak bölmek istiyor. O yüzden de kendi müttefiklerinde biraz daha zorluyor. Mesela Mısır'ı da zorluyorlar. Ha, bir şey yapıyorlar mı derseniz çok büyük bir şey yapmıyorlar. Yapamazlar zaten. Hani siz işte benle çalışacaksınız diyor. Burada ben varım diyor. Çok baskı. Evet. İşte birkaç şey, insan hakları aktivistini serbest bırakıyorlar falan, ki biz bunları biliyoruz. Yani Türkiye'de de yaşamaya devam edeceğiz muhtemelen. Onlar da böyle kozmetik düzenlemelerle, tamam işte o kadar ısrar ediyorsanız biz de birkaç kişiyi bırakalım, fazla üstümüze gelmeyin diyor bu tür liderler. Dolayısıyla böyle bir oyun oynanacak. Önümüzdeki dönem biz bunu yaşayacağız. Yani Biden döneminin sonuna kadar en azından.
Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirme için.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkürler. Evet, Profesör İlhan Uzgel'le konuştuk. Biraz Türk-Amerikan ilişkilerinden geçtik. Çeşitli başlıklarda yapısal verileri de ortaya koydu. Sting ve Shaggy'den kapatalım. Don't make me wait. Beni bekletme diyelim. Efendim yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın.
Fall in love with your mind. I don't want even mention the way your body perfectly designed, so fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level, and you're telling me you need more time. No crime, no
nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime, and if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.